şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Kırım'ın 60 yıl sonra Rusya'ya bağlayan referandumun üzerinden bir yıl geçti. 16 Mart 2014 günü Kırım'da bölgenin yeniden Rusya'ya bağlanması ya da daha geniş özellikle Ukrayna'ya bağlı kalması için referandum yapılmıştı. Referanduma katılanların %96'sı Rusya ile birleşmeye evet demişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım ve Sivastopol'ü Rusya'ya bağlayan anlaşmayı 18 Mart'ta imzalamıştı. Böylece Kırım Ukrayna'dan ayrılarak Rusya'ya katılmıştı. Rusya Kırım'ı kendi bir parçası olarak zaten tarihsel olarak görüyordu. Kırım açısından da Rusya anavatan olarak algılanıyordu. Gelişmenin birinci yılı Kırım'da özel etkinliklerle kutlanıyor. Rus yasaları bölgede geçerli olmaya başladı. Rus para birimi ruble tedavüle girdi. Rus yatırımcılar bölgeye geldiler. Maaşlar Rusya standartlarına göre ödenmeye başlandı. Bu da yükseltilmesi anlamına geliyor. Rusçanın yanı sıra Ukraynaca ve Kırım Tatarcası yarımadanın resmi dili haline geldi. Resmi dil meselesi önemliydi çünkü Ukrayna o dönemde Ukraynaca dışındaki dilleri resmi dil olmaktan çıkarmıştı. Bu da hayli tepki toplamıştı. Kırım Tatarlarının şartlarının iyileştirilmesi için önemli adımlar atıldığı belirtiliyor. Moskova'dan gelen haberlerde Rusya kamuoyu şirketi VTSIOM'nin son anketine göre Kırım halkının %90'ı bugün referandum yapılsa yeniden Rusya ile birleşme yönünde oy kullanmaya hazır. Kırım Başbakanı Sergey Aksenov da Kırım'ın bir daha Ukrayna'ya bağlanmayacağını söylendi. BBC'ye konuştu Sergey Aksenov. Vladimir Putin de Kırım'ın Rusya'ya bağlanma sürecinin perde arkasını anlattı. Kırım Eve Dönüş adlı belgeselde konuştu. Putin süreçte bizzat ilgilendiğini dile getirdi. Ukrayna'da meydan olayları gelişmeseydi Kırım'ı almak gibi bir düşüncenin oluşmayacağını da belirtti. Putin, Ukraynalı aşırı milliyetçi grupların Kırım'da eylem planladıkları yönünde bilgi almıştık. Kırım halkını milliyetçilerin eline bırakamazdık dedi. Operasyonu NATO'nun ruhu bile duymadı. Rusya Karadeniz filosundan emekli komutan Igor Kasatonov 2014'teki Kırım operasyonuyla ilgili bazı bilinmeyenleri anlattı. Kasatonov operasyonun başarılı olmasını gizliliğine bağladı. Emekli komutan NATO keşif araçları Kırım'da öğrenebilecekleri her şeyi kaçırdı. Bunun nedenlerinden biri operasyon sırasında bütün telsizlerin susturulmuş olmasıydı dedi. Bir diğer neden de Sivastopol'deki Rus üssünün çok ustalıkla kullanılmış olması olduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den savaşa hazırlık için ani denetim emri geldi. Putin, Kuzey Filosu, Batı Askeri Bölgesine bağlı birlikler ve hava indirme birliklerinin savaşa hazırlık durumlarının görülmesi için ani denetim emri verdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun açıklamasına göre denetim 5 gün sürecek. Bu süre zarfında Rus özel birliklerinin uzun mesafeli operasyonlara hazırlık seviyesi gözlenecek. Denetimde 38 bin asker, 41 savaş gemisi, 15 denizaltı, 110 uçak ve helikopter katılıyor. Ukrayna parlamentosu da ülkenin doğusundaki bazı bölgelere özel statü verilmesi konusunda gecikmeyle de olsa bu hafta değerlendirecek. Konuyla ilgili yasa tasarısı Cumhurbaşkanı Pyotr Poroshenko tarafından parlamentoya sunuldu. Parlamentonun özel statü konulu oturumu 17 Mart'ta yapılacak. Planlama böyle en azından. Donetsk Halk Cumhuriyeti Ukrayna Temas Grubu temsilcisi Deniz Pushilin ise özel statü yasası tasarısı hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı. Tasarı henüz bize ulaşmadı, oysa tartışılması gerekiyordu denildi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtuluş, Japonya'da Rusya Acil Durumlar Bakanı Vladimir Puçkov'la görüştü. İki ülkenin yürüttüğü ortak projelerde altyapı güvenliğinin daha iyi temin edilmesini karara bağladıkları, bu konuyu görüştükleri belirtiliyor. Hazar Havzası enerjilerini Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıracak TANAP projesinde önemli eşikler geçiliyor şu günlerde. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığındaki boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi yani BOTAŞ, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOKAR ve Uluslararası Petrol Şirketi İngiliz Şirketi BP arasındaki Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı projesinin ortaklar anlaşmasının imza törenine katıldı. Açılış yapılacak, yarın temelleri atılacak. Biz de programımızın ikinci bölümünde USAK uzmanı, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanlarından Hasan Selim Özertem ile TANAP'ın ve onun devamı niteliğinde olan TAP'ın önemini konuşacağız. Ayrıca Türk akımı olarak gündeme gelen Rusya ile yeni projenin özelliklerini ve boyutunu ve TANAP'la ilişkisini, alternatif olup olmadığını da bu sohbetimizde ele alacağız. Norveç Başbakanı Stolberg, Ermenistan'ın davetini geri çevirdi. 24 Nisan'daki soykırım anması için olan daveti. IŞİD'liler Irak'tan kadın kılığına girerek kaçmaya çalıştılar. Buna yönelik görüntüler medyaya yansımış durumda. Almanya'da aynı günde 5 ayrı grup eylem yapınca ortalık hayli karıştı. Yunanistan Maliye Bakanı o pozları verdiğim için pişmanım dedi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin er ya da geç Esad'la müzakere etmek zorunda kalacağız sözleri Dışişleri Sözcü Yardımcısı Mary Harf'tan düzeltme ile yeniden yorumlandı, tevil edildi. Harf ABD'nin Suriye politikasında bir değişiklik yok dedi. Brezilya'da 1 milyondan fazla kişi yolsuzluk protestosu yaptı. Devlet Başkanı Dilma Rousseff sıkıntılı, zor bir durumda, öyle anlaşılıyor. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Hasan Selim Özertem ile TANAP'ı konuşacağız. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde TANAP'ı konuşacağız. Önemli bir enerji nakil hattı, önemli bir proje. Türkiye, Putin'in son ziyaretinden bu yana mavi akım daha çok konuşulur, daha tartışılır hale geldi. Ama bir de yürüyen hazır projeler vardı. Bunlar etrafındaki çalışmalarda devam ediyordu. İşte belirli bir aşamaya yine gelmiş durumdayız. Ne durumdayız TANAP'ta? TANAP'ın önemi nedir? Özellikleri nedir? Bununla başlayacağız sohbetimize. Konuğumuz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanlarından Hasan Selim Özertem hocamız. Hoş geldiniz Hasan Selim hocam.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Evet hocam, bu enerji nakil hatları çok uzun yıllar medyada da günlük hayatın içinde neredeyse yer aldı. Bakü Ceyhan'la en ünlüsü olarak başladık. Şimdi mavi akımı bir yandan konuşuyoruz ama bir de yine önemli bir başka projemiz vardı. TANAP. Nedir bu proje? Tarafları nelerdir? Enerji akışı açısından, enerji politikaları açısından önemi nedir?
Evet, sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi TANAP boru hattıyla ilgili yarın bir temel atma töreni gerçekleşecek ve uzun zamandır tartışılan Hazar Havzası'ndan gelecek doğal gazın Avrupa'ya ulaştırılması konusunda ikinci önemli adım gerçekleşmiş olacak. TANAP boru hattının Azerbaycan'ın Şahdeniz 2 doğal gaz sahasından başlangıç aşamasında 16 milyar metreküplük bir doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirmesi ve bu sevkiyatın Gürcistan güzergahını izleyerek Türkiye'ye ulaşması, Türkiye sınırından da Yunanistan ve Balkanları takip ederek İtalya'ya gitmesi bekleniyor. Ama TANAP dediğimiz daha çok Gürcistan-Türkiye hattı boyunu kapsayan bir boru hattı. Türkiye sınırından sonra İtalya'ya kadar olan boru hattına verilen ismi ise Transadriyatik Boru Hattı Projesi olarak geçiyor. Bu açıdan baktığımızda aslında TANAP boru hattı oldukça da kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Çünkü hem petrol fiyatlarının düştüğü, hem doğalgaz güvenliği konusunda Avrupa'da ciddi tartışmaların olduğu bir dönemde çok ciddi 12 milyar dolarlık bir bütçesi tartışılan bir projeden bahsediyoruz. Ve bu çerçevede projenin ortakları arasında Azerbaycanlı Sokar şirketi, Türkiye'den BOTAŞ şirketi ve aynı zamanda Avrupa'dan da BP şirketini ifade etmek mümkün. Bu konsorsiyum çerçevesinde inşa edilecek boru hattının işte bu sene inşasına başlanması, 2018-2019 yılı içerisinde de yılları içerisinde de faaliyete geçmesi bekleniyor.
Evet, bu hat Hazar Havzası'ndaki enerjinin bir anlamda dünya ekonomisi ve güncel yaşamının kullanımına sunulması çok eskiden beri yoğun tartışmalar, yatırımlara konu oldu. Medyada da hep ön plandaydı. Bakü Ceyhan'dan biz medyacılar en ünlü olarak onun adını hep ilk akımda anarız. Bunun sanıyorum hem politik hem de ekonomik sonuçları olacak. Ne tür bir ihtiyaca binaen oluşturuluyor bu? Ne tür bir boşluğu dolduracak ve politik hatta ne türden etkileri bekleniyor?
Şimdi tabii ihtiyacın temel hususu özellikle Şahdeniz 2 sahasında çok ciddi anlamda doğal gaz rezervleri bulunmuş durumda ve bu rezervlerin bir şekilde pazarlanması hedefleniyordu. Bu çerçevede batı piyasaları ciddi cazip bir pazar olarak konsorsiyum tarafından da görüldüğü ifade edilebilir. Öte yandan baktığınızda Şahdeniz 2 sahasından önce de Bakü-Tiflis-Erzurum hattıyla Türkiye'ye yine Azerbaycan gazı geliyordu. Bu gazın bir kısmının da Yunanistan'a sevk edildiğini biliyorduk. Fakat burada artık bir adım daha öteye gidiyoruz ve artık düşük oranlı bir sevkiyattansa başlangıçta 16 milyar metreküp, uzun vadede ise 31 milyar metreküp'e çıkabilecek bir boru hattı projesi yapıma başlıyor. Bu açıdan bakıldığında önümüzdeki dönemde Hazar Havzası'ndan gelecek gazın Avrupa'ya ulaşmasıyla birlikte de önemli bir bir boşluk kapanmış olacak. Çünkü özellikle Avrupa'da 2000'lerin başından itibaren enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunda önemli tartışmalar devam ediyor. Ama bu tartışmaların önemli ölçüde Hazar Havzası çerçevesinde şekillenmesine rağmen somut adımlarını da görememiştik. TANAP bu yönüyle bu somut adımların bir şekliyle önemli bir boyutu olarak da ele alınabilir. Önümüzdeki dönemde TANAP'tan gelecek boru hattıyla birlikte İtalya'ya kadar bu Hazar Havzası kaynaklarının ulaşmasıyla aslında Kafkaslar da bir yönüyle Orta Avrupa'nın da Güney Avrupa'nın da buluşması anlamına gelecek. Fakat siyasi anlamda şunu da ifade etmek gerekiyor. Malumunuz Hazar Havzası ile ilgili olarak ilk başta tartışılan boru hatları arasında Nabucco boru hattı vardı. Bunun daha çok Avusturya'da Baumgart'ına ulaşması söz konusuydu. Fakat özellikle Rusya'nın o dönemde uygulamış olduğu agresif politikaların bir boyutu olarak Güney Akım Projesi'nin gündeme taşınması ve Güney Akım Projesi'nin de yine Orta Doğu Avrupa'yı hedeflemesiyle birlikte Hazar Havzası'ndaki gazın biraz daha güneye kaydırılması bir şekilde mecbur hale gelmişti. Bu açıdan baktığınızda pazar olarak seçimin biraz daha İtalya pazarı olması da o dönemin tartışmalarının bir sonucuydu. Yeni dönemde tabii Balkanlara da Hazar Havzası'nın gazın ulaşması aslında bölgede önemli bir değişikliği de beraberinde getirecek. Onu da ifade edebiliriz. Özellikle Balkanlarda ülkeler gerçek anlamda yüksek orandaki doğal gaz tüketimiyle de yeni yeni tanışacaklar. Arnavutluk, Bosna Hersek gibi ülkelere de bu gazın ulaştırılması hedefleniyor. Bu açıdan bir yönüyle Azerbaycan'ın buradaki pazarlarda da bir aktöre dönüşmesi söz konusu olabilir. Ama öte yandan şunu da söyleyelim. Doğalgaz anlamında baktığımızda işte Avrupa'daki enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi olarak değerlendirilse de TANAP, Avrupa'da bahsi geçen Rusya alternatif kaynaklarının bulunması çerçevesinde de değerlendirilmelerin ben çok abartılı olduğu inancındayım. Çünkü Rusya'nın sattığı gaza baktığımızda yaklaşık 150 milyar metreküplük bir kapasiteden bahsediyor ama TANAP'la gelecek gaz kapasitesinin 16 milyar metreküp olduğu ve bu 16 milyar metreküpün 6 milyar metreküpünün de Türkiye'de tüketileceği düşünülürse geriye kalan 10 milyar metreküp de Rusya'nın sağladığı 150 milyar metreküplük gazın mukayese kabul etmeyeceğini de ifade etmek gerekiyor. O yüzden bazı değerlendirmeler çok abartılı olmakla birlikte Avrupa ile Azerbaycan arasında yeni bir işbirliği alanı olarak değerlendirilmesinin bu projenin daha doğru bir analiz olması da muhtemeldir diyebiliriz.
Evet, peki son olarak şunu sormak istiyorum hocam. Türkiye'nin yararı ne olacak? Birincisi, ikincisi de Türk akımı olarak Putin'in Türkiye'ye son ziyaretinde dile getirdiği projenin bununla bu projeyi bununla birlikte düşünmemiz gerekli mi? Bunlar birbirine alternatif rakip olarak kavranabilir mi?
Şimdi tabii Türkiye'nin bu süreçten en büyük istifade edeceği husus 6 milyar metreküplük ekstra bir gazın Türkiye pazarına girecek olması. Halihazırda Türkiye yaklaşık 50 milyar metreküplük bir gaz pazarını oluşturuyor. Bu yönüyle 6 milyar metreküplük gaz girişi Türkiye açısından yaklaşık bir %12-13'lük bir tüketim oranına tekabül ediyor ki bu da ekstra bir gaz girişi olduğu için Türkiye açısından enerji güvenliğine katkı sunacak bir proje olarak değerlendirilebilir. Ama öte yandan Türkiye'nin de hem Şahdeniz 2'nin geliştirilmesi hem de TANAP boru hattında %30'luk bir maliyet üstlenmesi düşünüldüğünde bu projede Türkiye'nin de ciddi iktisadi yükümlülükler aldığı belirtilmeli. Öte yandan tabii Türk akımıyla çok fazla TANAP boru hattı tartışmaları beraber gidiyor. Bazı uzmanlar özellikle Türk akımı projesiyle birlikte TANAP'ın rekabet edeceğini, çünkü Yunanistan sınırından sonra Rusya'nın da Yunanistan sınırından sonra devam etmeyi hedeflediği ve bu çerçevede TAP boru hattıyla ilgili yeni rekabet alanlarının ortaya çıkabileceği ve Rus gazıyla Azerbaycan gazının belki de Güney Avrupa'da bir yönüyle rekabet içerisine girmesi tartışmaları söz konusu. Fakat ben bu tartışmalarda şunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Güney Akım Projesi'ni göz önünde bulundurduğumuz zaman temel hedefin Macaristan, işte Sırbistan ve Avusturya gibi daha çok Doğu ve Orta Avrupa ülkelerini oluşturduğunu düşündüğümüzde biraz daha TANAP'la Türk akımının da farklı pazarlara yine gideceği ve bu yönüyle Türk akımıyla TANAP'ın Yunanistan'da bir kesişmeye gitmesine rağmen uzun vadedeki rekabetinin çok da abartıldığı kadar olmayacağı düşüncesinin de not edilmesi gerektiğine inanıyorum. Ama önümüzdeki dönemde Rusya'nın tavrındaki bir değişiklik ve İtalyan pazarını hedeflemesi durumunda tabii ki Azerbaycan gazıyla Rusya gazı rekabet etme durumunda kalacaktır ki bu rekabette de avantaj tabii ki hem kapasite olarak hem de siyasi olarak belli avantajlara sahip olan Moskova'nın elinde olabilir. Bu yönüyle de bu tartışmaların da göz ardı edilmemesi gerektiği inancındayım.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanlarından Hasan Selim Özertem hocamız idi. TANAP'ı ve onun devamı olan TAP'ı konuştuk. İki birbirinin devamı olan bir büyük proje, imzalar atılacak. Çok teşekkür ediyorum Hasan Selim hocam katılımınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
В нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.